Ayrım 44. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 375. Reşo çocukken yakalandığı trahom nedeniyle kör olmuştu. Ama sanki görüyor gibi yaşıyordu. Atına atlayınca öyle hızlı gidiyordu ki, arkasında bıraktığı yoğun toz bulutundan görenlerin gözü görmez oluyordu. Daha çocuk denecek bir yaşta olduğu halde, hayatın ağırlığını sırtında tüm gücüyle hisseden kara gözlü maral, yüzüne bakmadan hizmetini gördüğü Reşo'nun kör olduğunu uzun süre anlayamadı. Rize'den Bingöl'e gelene kadar geçen 3 ayda iğne ipliğe dönen, bir zamanlar pırıl pırıl olan cildi katılaşıp yüzü çöken Zabel, kaderine lanet ediyordu. Maral olmasa kalbine bir bıçak saplayacaktı. Sırf kızı için canını dişine takıp konakta hizmet görmeye başladı. Kürt Fariz Ağa'nın konağının 3 odasında saat başı kurulan sofraların ünü Muş'tan Diyarbakır'a kadar uzanıyor, bazı günler 50 kişiye yemek verildiği oluyordu. Zabel öyle yoruluyordu ki, akşamları çalışanlar için kurulan 4 başı mamur sofrada ekmeğe uzanacak hali kalmıyor, ortalıktan el ayak çekilince yattığı yatakta gün doğana kadar ölü gibi uyuyordu. Mutfakta et doğramakla, ayran çalkalayıp bulaşık yıkamakla geçen 3 yıldan sonra beli iyice bükülen Zabel'in artık doğrulacak, hayattan bir şey isteyecek gücü kalmadı. Sanki 20 yıl yaşlanmış, Meram'da kara saçlı diye anılmasına neden olan o güzelim saçları bembeyaz olmuştu. Fariz Ağa'nın maralı Reşo'ya istemesinin ve şaşası yıllarca anlatılacak olan düğünün ardından uykusunda son nefesini verdi. Reşo'nun maralı sanki sırçaya dokunur gibi okşayarak sevdiğini, maralın da varlığını hissettirmek için buğulu nefesini Reşo'nun dudaklarına üflediğini görmüş, kızının sevip sevildiğinden emin olmuş, huzur içinde ruhunu teslim etmişti. Hepsi iri yeşil gözlü ve birbirinden sağlıklı 5 çocuk doğuran Maral, Kürt Faiz Ağa'nın en sevdiği gelini oldu. Ağa, Müslüman olan gelinin adının değişmesine gerek görmemişti. Maral gene Maral'dı. Ama yavaş yavaş Ermenice'yi unuttu. Bir tek Mayrik anne demeyi unutmadı. Abisi Karniki hayal meyal hatırlar gibi olduğunda, ana dili zihninde delik deşik olmuş bir levhaydı artık. Zamanla Kürt gelini Maral'ın aslen Ermeni olduğunu bilen kimse de kalmadı. Akıcı bir Kürtçe ile konuşan, çocuklarını Kürtçe seven, kocasına Kürtçe sitem eden Maral, çevresindeki Ermeniler tehcir nedeniyle yurtlarından sürülüp yollara dökülürken, ne Meram'daki çocukluk arkadaşlarının Konya valisi Celal Bey'in sayesinde tehcirden kurtulduğunu öğrendi, ne de abisi Karnik'in bir zamanlar umutsuzca onu aramış olduğunu. Yıllar böyle böyle geçti. Kendisini aklından sildiğine inandığı annesini hayatı boyunca affedemeyen Karnik, fotoğrafçılık mesleğini, kantocu kadınların tek gamzeli Niko dedikleri Bulgar asıllı fotoğrafçı Nikolay'dan öğrenmişti. Bir yandan okula devam ediyor, bir yandan da harçlığını çıkarmak için Nikolay'ın Pera Caddesi'nde bulunan, bilhassa İstanbullu kantocular arasında çok meşhur olan dükkanında çalışıyordu. Sol yanağındaki gamzesi ve yıkık fesiyle her gün başka bir kalbi hoplatan hercai Niko, mahzun bakışlı çocuğun elinden iyi iş geldiğini fark edince, kadınların peşinde daha çok koşup dükkanına daha az uğramaya başlamış, Karnik de böylece çok hoşlandığı bu işte yeteneğini geliştirmek fırsatını bulmuştu. Çoğunluğu Ermeni ve Rum olan kantocu kadınların müstehcen fotoğraflarını çekip el altından sattığının duyulması üzerine sırra kadem basan Nikolay, birkaç yıl sonra sol yanağındaki gamzesinin üstünde yara iziyle ve Bulgar Dimov adıyla Kadıköy'de ortaya çıkıp yeni bir stüdyo açtığında, İstanbul'un ünlü fotoğrafçılarından Pascal Sebah, 3 yıl süren felçten sonra ölmüştü ve kader Karnik Sabuncuyan'ı Karadeniz şehirlerine sürüklemeye hazırlanıyordu. Tek gamzeli Niko ortadan kaybolunca, Karnik de efsanevi fotoğrafçı Pascal'in kardeşi Kozmise Bağ'ın stüdyosuna girmişti. Ama giderek hayatı zorlaşmış, İstanbul'a sığamaz olmuştu. Kozmi, ağabeyinin ölümünden sonra stüdyosunu tümüyle devralmış, Pascal'in genç oğlu Jean Sebah da stüdyonun yönetimine katılmıştı. Jean daha 16 yaşındaydı ama baba mesleğini sürdüreceği belliydi. Amcası Kozmi'nin desteğini alarak İstanbul'da çalışan bir başka ünlü fotoğrafçı Policarpe Joalia ile ortaklık kurdu. Kendi stüdyosunda yeterince eleman çalıştıran Kozmi de Karnik'i yeni açılan bu stüdyoya postaladı. Karnik, Kozmise Bağ'ın kendisini Jean'ın yanına göndermesine bozulmuştu ama yeni stüdyonun üstün donanımı, seçkin müşterileri de aklını çelmiyor değildi. Zamanın en ileri stüdyosunda sabırla çalışmaya başladı. Hizmeti sıradan müşterilerin fotoğraflarını çekmekle, karanlık odalarda asitli sular içinde çalışmakla sınırlı değildi. Genç Jean'ın stüdyo içindeki hizmetini de görüyor, seçkin müşterileri sigaralarını yakmaktan eliyle kahvelerini pişirmeye kadar özenle ağırlıyordu. Ama fazla genç patron Jean Sebah, Karnik'in sabrını yeterince takdir etmedi, yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlamadı. Kendine burada gelecek göremeyen ve Jean'la da uyuşamayan Karnik, giderek sinirli ve sabırsız bir eleman olunca, Jean Sebah abisi yaşındaki Karnik'i kapıya koydu. İçi yanan Karnik, istikbalini düşünüp başka bir stüdyoda çalışmak yerine, kız kardeşiyle annesini aramaya karar verdi. Bir gün bu kararı vermesi gerekeceğini, yollara düşeceğini biliyordu. Sonu bilinmeyen bir maceraya atılması gerektiğinde hazırlıklı olmak için aç yatmış, delik pabuçla gezmiş, kazandığı paranın her kuruşunu biriktirmişti. Kendine elden düşme bir fotoğraf makinesi aldı, yola koyuldu. Sırtında makineyle şehir şehir gezdi, bir yandan seyyar fotoğrafçılık yaparak karnını doyururken bir yandan Zabel'i sordu ama bir sonuç alamadı. Her gördüğü kadın silüetini annesi zannederek içi titriyor. Geçen yıllar içinde ne kadar büyüdüğünü kestiremediği Maral'ı, hala saçları iki örgü olarak hayal ettiği için gözlerini sokakta gördüğü kız çocuklarından alamıyordu. Büyük küçük 9 şehir dolaştıktan sonra yolu Kalustyan Arabey ile tanışacağı Karadeniz şehrine düştü. Deniz kıyısındaki kahvede makinesini kurarken mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey konağına topladığı şehir eşrafına ''Efendiler, her tütün denginden 40 para, tüccar konşimentosundan da 30 para kesilsin, bu güzel şehrimize bir hastane yapılsın.'' diyordu. Denize sırtını dönmüş olarak inşa edildiği için her görenin ilgisini çeken Ruh Sağlığı Hastanesi'nin tarihi, mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey'in bu cümlesiyle başlamıştı. Kalustyan Arabey, birebir kağıda aktardığı bu konuşmanın altına, diğer üyelerle birlikte imzasını attıktan sonra hastane kurulunu oluşturdular, bir sonraki müzakere gününü tespit edip dağıldılar. Arabey, çarşı içindeki dükkanına giderken Karnik'in fotoğraf çekmekte olduğunu gördü. Yaklaştı, kimsin necisin türünden sorular sorduktan, Karnik'in ünlü bir fotoğrafçının yanında yetişme, Ermeni bir garip olduğunu anladıktan sonra, konağına çağırıp kızıyla kendisinin fotoğraflarını çekmesini istedi. Karnik o akşam Karadeniz'in azgın dalgalarının yalayacak kadar yakınlaştığı konakta, Arabey'in nobran kızı Nıvart'la tanıştı. Göğsü isyan etmeye hazırlanıyormuş gibi gerili duran, dudakları ince bir çizgiye andıran Nuvart, ciddi ve sert bakışlı bir kızdı. Ortadan ayırdığı gür kahverengi saçlarını iki kalın örgü yapmış, taç gibi tepesine oturtmuştu. Mürdüm eriği rengi, kabarık eteği, yerleri süpüren saten elbisesi, babasının ihtişamlı konağına inat çok sadeydi. Fotoğraf çekileceği sırada Nıvart'ın boş gerdanı, küpesiz kulakları Arabey'in dikkatini çekti. Kızından mücevherlerini takmasını istedi. Kız tam ortasında fındık kadar birer kök yakut bulunan, çevresi sayısız pırlanta ile işlenmiş gerdanlık, küpe ve yüzüğünü takıp geldiğinde, bunları üstünde taşımaktan hoşlanmadığı, kalın kaşlarını çatmasından belli oluyordu. Karnik baba kızın birçok fotoğrafını çekti. İşleri bittikten sonra bahçeye kurulan mükellef bir sofraya oturdular. Arabey bu mahzun yüzlü genci İstanbul'dan buralara sürükleyen hikayenin ayrıntılarını öğrendi. Karnik, özlem, acı, kırgınlık gibi içini dolduran duyguları gizleme gereği duymadan hikayesini anlatırken, Nivart ikide bir araya giriyor, Karnik'e fotoğraf hakkında sorular soruyordu. O gece ne Nivart Karnik'e aşık oldu ne de Karnik Nivart'a. Ama Arabey'in zihninde bir şimşek çaktı. Zengin ve saygın mefruşatçı, ince hastalıktan mustarip bir Mecnun'a benzeyen gencin içli hikayesini dostları vasıtasıyla doğrulatınca, yüzünü solduran şeyin iç ağrısı olduğundan emin olmuştu. Kalbinin bir köşesi haline samimiyetle üzülüyor, bu çocuksu yüze bakarken içinin sızladığını hissediyordu. Öte yandan gösterdiği sevgi ve ilginin altında kötü olmayan ama çok da iyi sayılmayacak başka bir niyet vardı. Karnik'e bu şehre yerleşmesini, ona bir stüdyo açmayı teklif etti. Bütün umutsuzluğuna rağmen annesini ve kardeşini aramaya kararlı çocuğu ikna etmek için Karadeniz denilen yerin git bitmeyecek kadar büyük olduğunu anlattı. 9 şehirde bulamadığı annesini, 9 şehir daha aramakla bulacağı ne malumdu. Ömrü boyunca dolaşacak mıydı? Güzel bir yere gelmişti, buraya yerleşecek olursa kendisine iyi bir istikbal bekliyor olabilirdi. Annesini aramaktan yorulan, son ümit kırıntılarını da kaybeden Karnik, Arabey'in sözlerinden etkilendi, yerleşmeye karar verdi. Yerleşmekle de kalmadı. Kalutsiyan'ın attan düşerek ölen nişanlısından çocuk düşürmüş olan kızı Nivart'ı da anlı şanlı bir düğünle aldı. Böylece hem Arabey'in gizli niyeti gerçekleşti, hem de şehrin tarihinde iz bırakacak olan Sabuncuyan fotoğraf stüdyosunu açma imkanına kavuştu. Arabey geçmişiyle başına dert olan Nivart'ın nişanlısının öldüğünü Karnik'e söylemiş, ama nişanlısıyla zamanın ve şehrin ahlakına hiç de uygun düşmeyen bir ilişki yaşayarak çocuk düşürdüğünü gizlemişti. Bunun er geç ortaya çıkacağını biliyordu. Ama belki o zamana kadar Karnik'in iplerini iyice eline almış, istikbal vaadiyle çocuğu kendine bağlamış olurdu. Dedikodular nedeniyle insan içine çıkmakta zorlanan Arabey'in ferahlaması için Karnik'in evlenmeyi kabul etmesi yetmedi. Düğünden sonraki birkaç haftayı, damat öğrenince tası tarağı toplayıp kaçar mı korkusuyla geçirdi. Nivart hakkındaki dedikodular Karnik'in kulağına ulaştığında, mıh sıçtı diye bilinen Arabey paraya kıymış, şehrin en güzel yerinde, hem de Foto Sabuncuyan adıyla lüks bir fotoğraf stüdyosu açmış, böylece genç fotoğrafçının eline çok sevdiği mesleğini en iyi koşullarda icra etmek fırsatı geçmişti. Damat dedikodulara başta pek aldırmadı ama doğruluğundan emin olunca aklı duyguları birbirine karıştı, delirmiş gibi oldu. Bütün bir gün bu fırsatı tepmeyi, geldiği gibi gitmeyi düşündü. Gece Arabey'in hiçbir masraftan çekinmeyerek dayayıp döşediği, kadife perdeli, saten örtülü, devasa bir Rus sobasının ısıttığı yatak odasında Nivart'la korkunç bir kavgaya tutuştular. Daha doğrusu Karnik aralıksız bağırdı, Nivart aralıksız ağladı. Öyle çok ağladı ki Karnik'in kızı bırakıp gitmeye içi el vermedi. Aslında bu nobran kızın ağlayışına kanacak kadar iyi yürekli biri değildi. Ama Nivart babasından çok daha açık sözlü çıkmış, hıçkıra hıçkıra ağlarken vaktiyle nişanlısını çok sevdiğini, bu nedenle birlikte olmaktan çekinmediğini, yaptığından hiç de pişman olmadığını dürüstçe söylemişti. Zavallı kız durumunu Karnik'in bildiğini sanıyor, adı dillere pelesenk olmasına rağmen nikahını almayı kabul ettiği için minnet duyuyordu. Sabaha karşıydı, Nivart'ın gözünde akacak yaş kalmamıştı. Karnik stüdyosunda kendini ne kadar mutlu hissettiğini düşünüyor ama kayınpederi tarafından aldatılmış olmayı da içine sindiremiyordu. Onur'u ağır bastı, gitmeye karar verdi. Çok gergin, acıklı bir andı. Karnik tam kapıya yönelmişti ki, Nıvart birden fırladı, gergin vücudunu kapıya siper etti. ''Bir gün seni seveceğimi bilseydim, tertemiz sana gelmeyi tercih ederdim.'' dedi. Karnik, Nıvart'ın karakterli, sıra dışı bir kadın olduğunu anladı. Birçoklarının pek güzel bulmadığı ama düşünce ve duygu dolu olduğu gözlerinden okunan bu olgun ifadeli yüze, dürüstlüğüne, açık sözlülüğüne hayranlık duydu. Arabey'in kendi kadar kızını da oyuna getirdiğini anlamıştı. İçi birden Nıvart'a karşı sıcacık duygularla doldu. Dedikodulara göğüs gerebileceğini, zamanın Nıvart'ın geçmişini, onur yarasını unutturabileceğini hissetti. Öte yandan neredeyse İstanbul'dakilerle yarışacak kadar gelişkin stüdyosunu bırakıp gitmek fikri içini sızlatıyordu. Böylece daha ilk günlerde sarsılan evlilikleri bir daha bozulmamak üzere yoluna girdi. Nıvart, Karnik'in tası tarağı toplayıp gitmesi halinde dedikoduların artmasından, lekeli geçmişinin peşini bırakmamasından korktuğu için değil, tutku sahibi olduğunu anladığı genç adamı sevdiği için kalmasını istemişti. Sonradan doğan bir aşk yaşadılar. Evlilikleri ilerledikçe iki kız evlat sahibi oldular, birbirlerine daha çok bağlandılar. Zamanla Karnik'in çektiği fotoğrafların ünü şehri aştı. Trabzon'dan Amasya'ya kadar civar illerin ileri gelenleri fotoğraf çektirmek için kapısında bekler oldu. İlk zamanlarda Karnik'in içini fena halde acıtan dedikodular bu başarının altında unutuldu gitti. İşin ilginci, Nıvart hem minnettar hem aşık olduğu kocasına stüdyoda yardım edeyim derken farkında olmaksızın bu mesleğe intisap etmiş, Karnik kadar iyi bir fotoğrafçı olup çıkmıştı. Bilhassa Müslüman kadınlar başları açık fotoğraf çektirmek için ona geliyorlar. Karnik'e duyduğu aşkla birlikte yumuşayan, tatlı dilli bir kadın olan, bir zamanların Nobran'ı, Nıvart'ın hoş muamelesinden de etkileniyorlardı. Öyle bir zaman geldi ki sanat hayatı yendi, Nıvart geçmişiyle değil tamamen sanatıyla anılır oldu. Ancak tarih hiç de adil değildi. Nıvart Sabuncuyan, her ne kadar sanatıyla halkın kalbinde taht kurduysa da, fotoğrafçı olarak tarihe yazılan sadece Karnik Sabuncuyan oldu. Karnik portre, bilhassa kadın portresi çekme işini karısına bırakmış, stüdyodan dışarı çıkmıştı. Şehrin görkemli binalarının yanı sıra çok sayıda manzara ve panoramik şehir fotoğrafı çekti. Hatta karlı bir günde Saat Kulesi ve şehir konulu kuş bakışı manzarası, şehrin gelmiş geçmiş en iyi fotoğrafıydı. Dillere destan olan bu resim uzun yıllar yine hastane kurulu üyelerinden Ardıçoğlu Totodaki Bey'in kâgir konağını süsledi. Cumhuriyet'in 10. yılını göremeden ölen Totodaki Bey'in çocukları, babalarının ölümünden sonra birer birer önce İstanbul'a, 6-7 Eylül olaylarından sonra da Yunanistan'a göçtüler. Totodaki Bey'in şehri en son terk eden en küçük oğlu Stavro Ardıçoğlu, İstanbul'a giderken bir Türk aileye satılan muhteşem konaktan aile yadigarı birkaç parça dışında iğne bile götürmedi. Ama Karnik Sabuncuyan'ın çektiği karlı bir günde Saat Kulesi ve şehir manzarasını asılı olduğu duvardan almayı unuttuğunu fark ettiğinde iş işten geçmişti. İstanbul'da Kurtuluş son durakta bulunan Aya Dimitri Kilisesi'nin hamilerinden olan Stavro Ardıçoğlu, ailenin Yunanistan'a göçmeyen tek üyesiydi. 6-7 Eylül olayları sırasında genç bekar bir tüccardı. Orta Doğu'daki ticaret imkanlarını araştırmak amacıyla Beyrut'tan başlayıp Tahran'da sona erecek uzun bir geziye çıkmıştı. Bu nedenle şehirde neler olup bittiğini hem çok geç duydu hem de döndüğünde ortalık süt liman olmuştu. Severek oturduğu Kurtuluş'ta kendi gibi Rum yurttaşların bir kısmının şehri terk etmesi nedeniyle oluşan boşluğun hüznünü yaşadı. Ama o ürpertici şiddeti görmediği için Atina'ya göç etmeyi düşünmedi. Bay Stavro, Nişantaşı Bronz Sokak'taki Antika Galerisi'nin sahibi Haymon Yener'in vaftiz babasıydı. Yaşlı adam Aymon diye hitap ettiği antikacıyı kendi oğullarından ayırmaz, Haymon da vaftiz babasına saygıda kusur etmezdi. Bay Stavro sık sık galeriye geliyor, geniş salondaki antikalarla ilgilenmeden doğrudan arka tarafa, Malta taşı döşeli avluya açılan küçük odaya geçiyordu. Haymon böyle zamanlarda sırf onun için hazır tuttuğu nargileyi yaktırır, bir de sade kahve yaptırır, ardından albüm, fotoğraf, eski yazıyla doldurulmuş defter ve benzeri malzemeleri önüne yığardı. Stavro Ardıçoğlu kışsa içeride, yazsa avluda, onlarca sayfa çevirip yüzlerce fotoğraf karıştırarak uzun saatler geçirirdi. Haymon Yener'in eskiden tünel geçidinde bir dükkanı vardı. Efemera meraklıları arasında İstanbul kartpostallarının birinci adresi olarak bilinen dükkan, özellikle Max Fruchterman'ın Breslau'da bastırdığı Osmanlı serisi kartpostallarıyla ün yapmıştı. 10 yıla yakın bir süre sadece Fruchterman değil, Rosenberg, Otmar ve Ebu Ziya Tevfik kartpostalları da sattığı bu dükkanı antikacılığa ağırlık verince ihmal etti. Mal sahibiyle de kira yüzünden arası açılınca efemera koleksiyonunu deposuna taşıyıp dükkanı kapattı. 44. ayrımın sonu. Sayfa 383.